Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte ben Hakan Tuzcu. Teknisyenimiz, teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan sizlerle birlikteyiz saat 13.45'e kadar. Bugün iki değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Bir tanesi Sayın Birgül Ulutaş olacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi doktor öğretim üyesi. Kendisiyle dijital sonrası teori bağlamında 21. yüzyılda insan ve bilimi konuşacağız. Ayrıca BİONAR Genel Müdürü Sayın Ümit Usta da diğer bir konumuz olacak. Özellikle mobil erişim cihazları üzerine yaptıkları çalışmaları değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, dijital sonrası teori bağlamında 21. yüzyılda insan ve bilim konusunda stüdyo konuğumuz, doktor öğretim üyesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Sayın Birgül Ulutaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür
ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, çok sağ olun.
Şimdi tabii konu biraz böyle soyut kalıyor aslında. Yani dijital sonrası teori bağlamında diyoruz.
Evet, evet.
Pratik tabii ki mümkün değil. Çünkü 21. yüzyılda insan ve bilim ilişkisini aslında açıklıyorsunuz. Birkaç tane de çıkarımınız var bu bağlamda. Makaleniz çok önemli. Makalede öncelikle tabii ontolojik, epistemolojik baktığımızda metodolojik, etik, politik ve hemen bakıyorum politik çıkarımlar var. Şimdi bu kadar çok çıkarım tabii kolay değil. Yani insan olunca konu, sosyal bilimler olunca oldukça farklı bağlamlar oluyor. Peki nasıl değerlendirmemiz lazım insanı, bilimle olan ilişkisini ve teknoloji ilişkisini?
Öncelikle insanın bilimle olan ilişkisi, teknolojiyle olan ilişkisi kesinlikle insanı bir şeyin aracına dönüştürmemeli. Yani burada özellikle üstünde durmaya çalıştığım nokta bu. Post-digital teoride aslında bakarsanız bir anlamda bunu gerçekleştirmek üzere felsefeden ve felsefenin alanlarından, ontolojiden, etikten, epistemolojiden güç alarak insanı önceleyen, insanı merkeze alan bir bakış açısının nasıl kurulabileceğini düşündüren, araştıran bir teori olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi tabii teoriler pek çok noktada çalışmalarla, araştırmalarla bütünleşiyor, gelişiyor. Yıllar içerisinde bir başlangıç noktası oluşturuyor aslında teoriler. Dolayısıyla pek çok araştırmacı, siz bir başlangıç noktası oluşturmuşsunuz makalenizde. Pek çok araştırmacı bunların bu alt bağlamlarından farklı araştırmalar da yapabilir ve bunların sonuçlarını değerlendirebilir. Hani kısaca mesela şöyle söylesek, mesela dijital sonrası teori bağlamında bilim, insan bilim dediğimizde makalenizden biraz örnek verirseniz ne anlamamız lazım?
Dijital sonrası dediğimiz aslında kabaca 21. yüzyıl diyebiliriz. Çünkü veya aslında 20. yüzyılda da bunun bir bağlamı var. 20. yüzyılda daha ziyade fizik ve mühendislik birleşimi, bu iki alanın işbirliğiyle ortaya çıkan teknolojiler, hepimizin bildiği gibi bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası internet, bunlar arasında GPS cihazları, MR veya başka teknolojik ürünler, fizik ve mühendisliğin bir bir üretimi. Bu iki alanın birleşimiyle oluşan teknolojiler Convergence 1.0 olarak geçiyor. Yani yakınsama 1.0 teknolojileri. Bunları biz 20. yüzyıl için düşünüyoruz. Fakat 21. yüzyılda biraz daha farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. 21. yüzyıl fizik temelli mühendislik araştırmalarının biyolojiyle de entegre olduğu bir yüzyıl ve artık Convergence 2.0 teknolojilerine geçmiş bulunuyoruz. Böyle olunca da artık işte nanopartiküller insan bedenine entegre bazı örneğin mikroçipler.
Çok konuşulan değil mi özellikle?
Evet.
Hastalık durumunda ya bu mikroçipler ne yapacak, bize yerleştirirlerse hangi bilgileri toplayacaklar, bizi nereye bağlayacaklar gibi. Buradan evet. Direkt ontolojik çıkarımlara geçersek aslında orada çok da konuşulan ve belki gelecek noktasında çok düşünülen birkaç nokta var. Onlardan bir tanesi insan beyni dijital robotlar.
Evet,
yani
evet.
Aslında biz ölümsüzlüğü ararken belki beyinlerimizi ölümlü vücudumuzdan nasıl azat edebiliriz ve ölümsüz yapabiliriz gibi bir ontolojik çıkarım aslında. Yani yakınca evet. Gelecekte yani biyolojik beyinli robotlar mı dememiz lazım? Hı-hı. Nasıl açıklarız?
Yani çok gerçekten enteresan teknolojiler var. İnsan geliştirme teknolojileri bunlar arasında çok önemli. İnsan geliştirme teknolojileri derken insan bedenine entegre bir takım yaşayan mekanizmaları veya işte dijital mekanizmaların yaşayan mekanizmaları dönüştürülmesini kastediyoruz. Örneğin biyonik kollar. Şimdi eskiden insana entegre teknolojiler bir gözlük, bir baston, bu tür şeyler kullanırdık yaşamlarımızda. Ama artık bedene entegre teknolojileri kullanıyoruz ve bunlar tabii ciddi ontolojik sorunlar yaratıyor. İnsanın anlamı nedir? Bilincin anlamı nedir gibi bu tür ontolojik sorgulamalar felsefi açıdan.
Yani bunu yaptınız ama bu insan oldu mu? Ya da evet, bu insan olacak
tabii,
mı?
Tabii.
Bunu insan olarak adlandırabilecek miyiz? Buna benzer bir şey biliyorsunuz meşhur dizi vardı. Neydi o? Yani dünyayı aramaya gidiyorlar. Neyse aklıma gelmedi. Gelince söylerim. Ondan sonra çok güzel bir diziydi aslında. Orada aslında
Black dünyayı... Mirror dizisinden
yok yok hayır eskilerden bir dizi. Ben biraz yaşlıyım ya. Neyse aklıma gelecek. Dolayısıyla orada aslında dünyayı arayanların zaten üretmiş oldukları biyolojik robotlar olduğu falan ortaya çıkıyor. Yani hakikaten çok ilginç. Hepsini onlardan üretiyorlar. Ki insan mıyız, robot muyuz? Herkes birbirine karıştırmış durumda.
Evet.
Dolayısıyla bunlar aslında biraz da farklı disiplinleri nasıl bir araya getirdiğimizle ilgili. Ve bunu
evet.
ahlaki ve etik konularla nasıl bütünleştirdiğimizle ilgili. Şimdi tabii epistemolojik yaklaşımda da galiba genetik ve dijital birleşimi söz konusu değil mi? Oradaki
evet,
konu
evet.
söz konusu. Onu nasıl açıklarız?
Yani bilgi artık bilgi alanları, disiplinler birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış değil. Örneğin fizikle mühendislik birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış değil. Biyolojinin çeşitli alanları söz konusu. Disiplinler arası çalışmalar ve disiplinler arası yöntemler giderek yaygınlaşıyor. Dolayısıyla epistemolojik ve metodolojik olarak bu yeni alanlar bir takım isimlerle işte dijital sonrası şekillerde karşımıza çıkıyor. Örneğin yeni biyodijital bilgi ekolojileri diyoruz veya başka şekillerde. Sosyal bilimlerde posthümanizm gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu araştırma alanlarının değiştiğini görüyoruz. Keskin sınırların ortadan kalktığını görüyoruz.
Evet. Diziyi bu arada buldum. Galaktika'ymış. Meşhur eskilerden Galaktika dizisi. Saylonlularla işte insanlar aslında Saylonlar da insan yani bir şekilde gelişmiş insan modeli. Bu bahsettiğimiz
evet.
yani biyolojik bir varlığız biz de. Aslında baktığımızda bütün sistemlerimiz mükemmel bir biyolojik sistem. Hı hı. Ve bunu kavramayı anlamaya çalışıyoruz ve bunu nasıl dijital hale getirebiliriz diye de bir düşüncemiz var. Biraz da buradan kaynaklanıyor galiba bütün bunlar. Hı hı. Peki buradan diğer yaklaşımlara geçelim. Mesela burada etik çıkarımlar var. Biraz etik çıkarımlara konuşabilir miyiz? Bütün Tabii. bu insan ve bilim noktasında dijital çağda.
Örneğin genlerin üretilmesinin gelecek nesilleri nasıl etkileyeceği, bir hastalığı yok etmek için yapılan biyolojik müdahalelerin sonrasında fetüsü nasıl etkileyeceği ve bunun etik sonuçlarının neler olabileceği gibi konular ya da bedenlere ve beyinlere gömülü moleküler ölçekli bilgi işlem cihazlarının yaratabileceği sonuçlar. Örneğin az önce de söylediğim insan geliştirme sistemlerini kullanabilen kişilerin kimler olacağı, bunlara erişimin nasıl gerçekleşeceği meselesi örneğin yine etik sorun olabilir. Bunlara erişimin yol açacağı sonuçlar, insanlar arasındaki eşitsizlikleri veya sınıfları nasıl etkileyeceği meselesi mesela. Bütün bunlar etik sorgulamaları gerektiriyor. Dolayısıyla bütün bunlardan yola çıkan etik soruşturmalar çok mümkün.
Evet, aslında bütün bunlarla ilgili farklı araştırmalar da yapılmış, bunlarla ilgili çalışmalar da var. Bahsettiğinizi çok iyi anlıyorum. Bu etik çalışmalar sırasında belli bir maddi güce sahip insanların bu tip şeylere daha kolay ulaşması, maddi gücü yeterli olmayan insanların bundan mahrum kalması, dolayısıyla bu dengesizliklerin giderek artması gibi etik konuları da dile getiriyorsunuz. Burada tabii bütün bunları yaparken de insanların bunu nasıl doğru yönetebileceği noktasında da bir politik çıkarım da aslında
tabii
gerekiyor.
Ki,
değil mi? Yani
ki,
o politik
ki.
Yaklaşım ne olmalı?
Örneğin genetik olarak biçimlendirilmiş çocuklar bizi bekliyor. Mesela çocuk biyoteknolojisi. Bu bir politikayı gerektiriyor. Yani bunu nasıl yöneteceğiz toplumlar olarak? Bu bir örnek en basitinden. Ama bugün...
Yani hanımlar bunları, bayanlar çok sever aslında. Yani gidip sipariş verir gibi bir çocuk olabilir mi? Çünkü şöyle bir şey var, yok mu bilmiyorum. Tabii bunu da belki konuşmamız lazım sosyolojik anlamda ama. Ya şimdi insanlar evlenirken temel noktası tabii ki sevgi var, aşk var falan ama genelde kadınlar, benim şahsi görüşüm, olacak çocuğa da bakıyorlar. Yani bundan çıkacak çocuk, bununla evlenirsem nasıl bir şey olacak? Ya bu da önemli bir etken. Dolayısıyla şimdi eğer ihtiyaç duymazsanız ve bu şekilde bir çocuk üretimi söz konusu olacaksa istediğiniz tipi yaratabilirsiniz. Bu evet. da bir etik sorun getiriyor aslında,
evet, evet,
değil mi?
Evet,
yani aile kavramının değişmesi, sosyolojik kavramların değişmesi, insanların kadın erkek ilişkilerinin değişmesi
kesinlikle.
Pek çok şey getirir herhalde.
Kesinlikle. Ve bu bize çok açık politika dedik, politik çıkarımlar dedik. Irkçılığın yeni biçimleri, cinsiyetçiliğin yeni biçimleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bu anlama geliyor aslında. İşte bunlarla nasıl mücadele edilir? Yine politik arenada teknolojik işsizlik zaten bu Fordist dönemde örneğin mekanik cihazların, fabrikaların insan emeğinin yerini alması ile karşımıza çıkmıştı. Bugün artık yapay zekanın özellikle nitelikli iş gücünü ciddi anlamda işsiz bırakması söz konusu. Amerika'da %45 oranında nitelikli işlerin ortadan kalkacağı gibi ifadeler kullanılıyor. Dolayısıyla işte bütün bunlar karşısında nasıl bir takım politik önlemler alınabilir? Bunların hükümetler bağlamında, sendikalar bağlamında, belki işte çeşitli güç odakları bağlamında düşünülmesine ihtiyaç var.
Evet, şimdi tabii çok zengin bir konu ama birkaç cümleyle toparlamanızı rica edeyim. Sohbetimizin sonuna geldik.
Tabii ki.
Ama bence çok derinlikli bir konu. Hakikaten herkesin kafa yorması gereken, biraz geleceğin nasıl planlanacağı noktasında öngörü sahibi olması açısından düşünmesi gereken önemli bir yazı da yazmışsınız. Okumalarını da tavsiye ediyorum sevgili dinleyicilerimize. Biraz anlattık ama son bir cümleyle toparlayalım.
Son bir cümle, işte Convergence 1.0 teknolojileri dediğimiz fizik temelli mühendislikle şekillenen teknolojiler bugün hayatımızın çok önemli bir parçası. Fakat bu teknolojilerin geliştirilmesinde özellikle özellikle soğuk savaş yılları Amerika'nın veya savaşın itici gücü, motivasyonu son derece önemli olmuştu. Bugün MIT'nin ilk kadın ve ilk nörobiyolog başkanı olan Susan Hockfield şöyle bir soru soruyor. Savaşın itici gücü olmadan 21. yüzyılın biyoloji temelli teknolojileri nasıl yürütülecek ve gerçekten bu eşitlik bağlamında insani bir sonuç yaratabilecek mi?
Evet, o yüzden güzel bir soru.
Bu soru üzerine düşünmeye ihtiyacımız var diyorum.
Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Birgül Yultaş, çok sağ olun programımıza konuk olduğunuz için. Kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Teknovadi devam ediyor. Teknovadi Teknokentler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye saatiyle saatimiz 13.33'ü gösteriyor. Telefon hattımızda BİONAY Genel Müdürü Sayın Ümit Usta var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim hoş geldiniz tekrar, çok sağ olun. Ben çok kısa BİONAY'dan bahsedeyim, ardından sorularımı yönelteceğim. BİONAY aslında kamudan özel sektöre kimlik doğrulamanın gerekli olduğu tüm işlemlerde güvenliği sağlıyor ve kurumsal müşterilere anahtar çözümler sunuyor ve %100 yerli bir şirket. Bizim için de bu önemli. Aslında yerli şirketlerin bu gelişimi, değişimi çok önemli ve değerli bizim için. Hangi amaçla kurulmuştu? Kurulurken zorluklar yaşadınız mı? Bugüne gelirken size en çok etkileyen olaylar nelerdi?
Evet. Aslında kuruluş amacımız, bu şu anda bütün vatandaşlarımızın, yaklaşık 80 milyon vatandaşın sahip olduğu çipli kimlik kartlarının elektronik ortamda doğrulanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı bir çalışmayla oldu. Nüfus işlerinin yürüttüğü bu projede biliyorsunuz hepimizin eski kimlik nüfus kartları değişti. Hı hı. Artık çipli kimlik kartlarımız var ceplerimizde. Bunları ama bugüne kadar çok fazla elektronik olarak kullanmadık. Yani çoğu kişi halen bunu eski metot, işte eline alıp gözle kontrol edip fotokopisini çekiyor. Ama herhangi bir elektronik doğrulamadan geçirilmiyor bu kimlik kartları. Dolayısıyla kimliğin sahte olup olmadığı, bu kişi karşınızdaki kişiye sahip olmadığını gene gözle kontrol ediyorsunuz. Oradaki fotoğrafa bakarak algılamaya çalışıyorsunuz. Burada da İçişleri Bakanlığı aslında elektronik kimlik doğrulama sistemine yönelik bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik kapsamında da bu çiplerin aslında elektronik doğrulanması, yani bu çip sahte mi değil mi, gerçekten nüfus tarafından mı üretilmiş ve bu gerçekten karşımızda duran kişiye mi ait? Bu aslında kredi kartlarından çoğu vatandaşımızın alışık olduğu bir konu. İşte cebimizde hemen hemen herkesin bir çipli kredi kartı var. Ya da ATM kartı var. İşte gidiyorsunuz bir POS diye bir cihaza, o çipli kartı taktığınızda işte kredi kartınızın pinini giriyorsunuz ve çip hem pinle de banka aslında sizin siz olduğunuzu doğrulamış oluyor ve siz de çipinizle oradaki ödemeye onay vermiş oluyorsunuz. Aslında benzer teknoloji artık kimliklerimizde de var. Yani kimliğimizde güvenlikli bir cihaza takıp bu cihaz üzerinde işte pin girmek ve ya da parmak izi basarak da doğrulama yapabiliyorsunuz. Daha sonra da gerçekten elektronik olarak bu çipin sahibi siz misiniz, bu çip sahte mi değil mi, bunun doğrulanması gerekiyor. Hı hı. Biz de firmamız bu yatırıma başladığı zaman, yaklaşık 6 yıl önce biz bu yatırıma başladık. Gene işte TSE'nin çıkarmış olduğu standartlara göre, nüfusun yönetmeliğine uygun olarak ürünlerimizi geliştirdik. Bu projeler geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde hayata geçmeye başladı. Şu anda Türkiye çapında projeyi en yoğun kullanan kurumumuz Tapu Müdürlükleri. Son 10 ayda Tapu Müdürlüklerinde herhangi bir taşınmaz satışı yapan vatandaşlarımız varsa, ki yaklaşık 2 milyon vatandaş bu teknolojiyle tanıştı son 10 ayda. İşte kimliklerin bu cihazlarla doğrulanması ve parmak izi doğrulamasından geçirilmesini bizzat yaşayıp görmüş oldular. Bu da aslında toplum müdürlüklerinde olası işte sahte kimlik kullanımı, işte ya da dublör diye tabir edilen, hani esas hak sahibine benzer birisinin sahte kimlikle ya da çalıntı bir kimlikle o noktaya gelmesi, işte orada gözle yapılan memurun yapabileceği bir takım kontrolleri atlatabilmesi gibi bir takım sahtecilik olaylarını önlemeye yönelik bir teknolojiydi. Bunun önümüzdeki dönemde giderek yaygınlaşmasını bekliyoruz. Zaten tapu müdürlükleri başladı. Şu anda noterlerimizde hem tapu işlemlerinde hem de diğer işte vekaletname çıkartma gibi farklı noterlik işlemlerinde bu teknolojiyi kullanmaya başladılar.
Çok güzel.
Şu anda yaklaşık 250 noterlikte hatta 260-70 her gün çünkü sayı artıyor. Noterlerimiz de bu teknolojiyi benimsiyorlar. Burada şu anda herhangi bir Adalet Bakanlığı'nın ya da bir başka bakanlığın bu teknolojiyi zorunlu hale getirme gibi bir yaklaşımı yok. Tamamen kişilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, yani hem tapuda çalışan memurlar olabilir, hem noterliklerimizde çalışan kişiler olabilir, riskli gördüğü, yani herhangi bir şüphe uyandıran bir takım işlemlerde bunları doğruluyorlar. Bugüne kadar da dediğim gibi 2 milyonu aşkın bir vatandaş bu kimlik doğrulamalardan geçti.
Dolayısıyla burada, Sayın Usta, burada aslında kamu kurumlarından başlayarak bir değişim, ilerleme söz konusu olacak anladığım kadarıyla. İlerleyen dönemlerde de aynı kredi kartlarında olduğu gibi direkt doğrulama noktasında farklı çözümler de üretilecek herhalde, değil mi?
Evet. Aslında şu anda kamuda başladı ama bankalarımızda da yaygınlaşmaya başladı. İki büyük kamu bankamız işte şu anda bu teknolojiyi kullanıyorlar şubelerinde. Yine işte özellikle riskli işlemlerde, hesap açma işlemlerinde bu çipli kimlik kartı doğrulama sürecini yaşıyorlar. Tabii burada kredi kartına göre çok daha fazla güvenlik söz konusu. Çünkü yapılan işlemler çok daha riskli olabileceği için mutlaka biyometrik doğrulama, yani parmak izi doğrulama yapılıyor. Burada da aslında teknoloji şunu sağlıyor. Teknolojinin zaten esas standartlarını geliştiren TÜBİTAK, yani herhangi bir firmanın uhdesinde herhangi bir firmaya ait bir teknoloji değil. Uluslararası standartlara göre TÜBİTAK, TSE üzerinden standartları yayınlamış ve bu standartlara uygun olarak ürün geliştiriliyor. Tamamen KVK uyumlu. Yani parmak iziniz aslında kartınızla o cihaz üzerinde doğrulanıyor. Yani herhangi birisinin parmak izini gibi kişisel verinizi gitmiyor. Hatta kişisel verileri korumaya yönelik de pek çok güvenlik unsuru var. Yani cihazdan herhangi bir kişisel veri dışarı çıkmıyor. Yani bugüne kadar işte kimlik tespiti dediğiniz zaman işte doğum tarihiniz, doğum yeriniz, anne adınız, baba adınız, bir takım sorular sorulur mesela. Evet. Burada böyle bir şey yok. Sadece çipi takıp parmak izinizi bastığınızda sizin siz olduğunuz ve kimliğinizin sahte olmadığı cihaz tarafından doğrulanmış oluyor. Bankalarda bunu şu anda hem şubelerde kullanan bankalarımız var. Özel sektör bankalarından da yine çok büyük bir bankamız şu anda bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Onlar da daha çok saha satış noktalarında, yani yeni müşteri edinim, müşterinin ayağına gidip kurumsal müşteri edinim noktalarında bu teknolojileri kullanıyorlar. Burada hem güvenliği arttırmış oluyorlar, hem de yasal bir elektronik kimlik doğrulama yapmış oluyorlar. Yani burada üretilen kanıtlar İçişleri Bakanlığı çıkarttığı yönetmeliğe göre ve nüfus kanununa göre artık geçerli oluyor. Yani herhangi bir itilaf durumunda, yani orada siz kimlik doğrulama yaptınız, yapmadınız, işte ben değildim, başkasıydı gibi bir itilaf durumu olduğu zaman da artık yasal elektronik kanıtlar oluşuyor. Yine bu çipli kimlik kartlarını geliştirirken TÜBİTAK'ın yapmış olduğu esneklik de var. Bu kimliklere, bu çipli kartlara uzaktan elektronik imza da yüklenebiliyor. Bununla ilgili de aslında BTK'nın nüfusla beraber yapmış olduğu bir çalışma oldu. Burada da günlük elektronik imzalar kimliklere yüklenebiliyor. Bununla ilgili de gene bir kamu bankamız bir çalışma yapıyor. Yani siz mesela herhangi bir şubeye gittiniz, bir bireysel kredi kullanacaksınız ya bir konut kredisi kullanacaksınız. Hani genelde böyle 5 sayfa 10 sayfa bir sürü evraklara ıslak imza atıyorsunuz. Evet. Ve burada her zaman işte ispat sorunları olabiliyor. Kağıt israfı oluyor. Bu kağıtların fiziksel arşivi gibi sorunlar olabiliyor. Şimdi artık direkt siz o cihaz üzerinde parmak izi kimlik doğrulamadan geçince size bir gün geçerli elektronik imza yüklüyorlar. Ve bununla da siz kredi sözleşmelerini ya da diğer sözleşmeleri elektronik olarak imzalıyorsunuz. Burada da 5000 sayılı elektronik imza kanunu geçerli. Yani dolayısıyla herhangi bir şüpheye mal vermeyecek şekilde yasal alt yapısı olan elektronik ortamda sözleşme ilişkisini kurmuş oluyorsunuz. Mesela bu teknolojilerden önce elektronik imza edinme süreçleri hem daha zordu, elektronik imzayı kullanmak daha zordu. O yüzden de maalesef elektronik imza ülkemize çok gelişemedi. Yani 2004'te çıkan bir kanun şu anda belki en fazla 1-2 milyon vatandaş elektronik imza sahibi. Bunların da kullanım alanları oldukça kısıtlı. Ama artık 80 milyon vatandaş, herkese çipli kimlik kartı var ve herkes bu kart erişim cihazları üzerinde hem güvenli bir şekilde parmak izi doğrulaması yapılabiliyor, 1-2 dakika içerisinde e-imza yükleyebiliyor ve dokümanlarını da imzalayabiliyor. Bu da kurumlara da tasarruf getirecek. Vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri de engelleyecek. Yani herhangi biri sizin adınıza bir sahte işlem yapamayacak, herhangi bir doküman imzalayamayacak, herhangi başınıza bir şey geldiğinde ispat gücü daha fazla olan teknolojiler kullanmış olacaksınız ve elektronik kanıtlar üretmiş olacaksınız. Bu anlamda da bu teknolojinin önümüzdeki dönemde çok farklı sektörlerde yayılması bekleniyor. Mesela şu an belediyecilikte kullanılıyor. Bazı belediyelerimiz özellikle kentsel dönüşüm projeleri olsun, işte bir takım sosyal yardımlarda olsun. Burada hak sahiplerine, doğru kişilere doğru hizmetin verilmesi ya da gerçekten işte kentsel dönüşüme onay veren müşterilerin artık biyometrik onayla kimlik kartlarını doğrulaması, yani burada herhangi bir suistimalin önlenmesi sağlanabiliyor.
Evet. Sayın Usta, son olarak az bir zamanım kaldı. Gelecek perspektifi açısından nasıl bakmak lazım bu tip çözümlere?
Aslında bu tarz çözümlerin biz önümüzdeki dönemde sonuçta 80 milyonun sahip olduğu bir çipli karttan bahsediyoruz. Evet. Bütün kurumlarda kullanılmasını bekliyoruz. Mesela SGK, hastaneler, işte kolluk kuvvetlerinin kontrol noktalarından tutun, GSM bayileri, banka şubeleri gibi. Yani artık vatandaş kimlik doğrulama deyince bir defa kimliğin fotokopisi çekilmesi, kimliğin taranması, kişisel verilerin sağda solda gezinmesi ortadan kalkmış olacak. Hem daha elektronikleşmiş, dijitalleşmiş bir ortamda bu işlemler yürüyecek, hem daha güvenli olacak. Hem de artık kağıt israfından kurtulmuş olacağız. Yani biz önümüzdeki dönemde beklentimiz bütün kurumlarda bu tarz projelerin yaygınlaşacağı. Böylece vatandaşlar da artık çipli kart doğrulama deyince bunun elektronik olarak doğrulanması gerektiğini artık gözle bakarak...
Burada karşılıklı iki nokta var galiba. Hem kişide bir kart olacak, bir de doğrulama için de ayrı bir cihaz mı gerekiyor?
Evet, cihaz olacak. Aynen kredi kartlarında bir POS cihazı olduğu gibi burada da kart erişim cihazı, yani bizim şu an firmamızın da geliştirmiş olduğu ama standartlar olan, dolayısıyla tüm firmalara, tüm sektörlere açık bir cihaz. Bu cihazı herkes geliştirebilir. TSE'den gerekli onaylarını almak zorunda. TÜBİTAK üzerinden bütün güvenlik sertifikasyonlarını geçirmek zorunda. Daha sonra da bunu kurumlar temin ederek onaylı cihazları, ki bu da nüfusun denetiminde olan bir altyapıya sahip, bu cihazları kullanıyor olacaklar. Şu an mesela tapu müdürlüklerine gittiğinizde bu cihazları görebilirsiniz. Dediğim gibi bazı banka şubelerinde, bazı notellerde bu giderek yaygınlaşıyor. İşte sınav merkezlerinde mesela şu an kullanılmaya başlandı.
Ama sizin de dediğiniz gibi bu aslında kişinin kendi hem siber güvenliği hem de normal hayattaki güvenliği için geçerli ve önemli bir nokta galiba, değil mi?
Evet. Aynı zamanda da ulusal güvenlik. Çünkü biliyorsunuz GSM bayilerinde sahte kimlikle sim kart çıkartıyorlar. O sim kartlarla bir takım suçlar işleyebiliyorlar. Bir takım örgütler işte bu sim kartlarla işte uzaktan belli şeyleri bağlamak için ya da harekete geçirmek için kullanabiliyorlar. Yani bütün ulusal güvenliği de ilgilendiren, işte SGK'nın tüm kayıp kaçakları hastanelerde, eczanelerde olsun. Yani hiç muayene olmadan, hiç gidip teşhis konulmadan bir takım işte provizyon alıp SGK'dan ödeme almaya çalışan suç örgütleri olabiliyor. Evet. Bütün bunların önünü kesmek.
Peki efendim, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız, paylaştıklarınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun programımıza konuk olduğunuz için. Bionay Genel Müdürü Sayın Ümit Usta, çok sağ olun. Ve bugün için de Teknovadi'nin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan Hakan Tuzcu ben, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Haftaya yeni konular ve konuklarla Teknovadi'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Teknovadi.